Ayrım 14, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 181. Cesur duvarları kireçle kaplı küçük bir odanın toprak zeminine oturmuştu. Pencere olmadığından gece ya da gündüz mü olduğunu bilmiyordu. Yanına yiyecek ve içecek getiriliyor ancak kimse onunla konuşmuyordu. Küçük odanın kapısı kapalı değildi ve isterse çıkabilirdi. Ama bu sahte özgürlüğün yeni bir tuzak olduğunu ve heyetin kararını beklemekten başka çaresi olmadığını hissediyordu. Genelde sinirli ve sabırsız olan Cesur kaçınılmaz olarak gördüğü bu sınava baş kaldırmıyordu. Bu sınav onun zamandan bağımsız yaşamasına izin veriyor, hiç ulaşamayacağını sandığı fiziksel ve ruhsal bir denge sağlıyordu. Kaderi artık ona ait değil gibiydi. Kaderinden uzaklaşıp hiçbir şeyin vuku bulmadığı sakin bir boşlukla besleniyordu. Yüce karar ona açıklanana kadar onun için hayat ve ölüm aynı şeydi. Burada hakikat meydanının gizemli arazisindeyken inançsız biri değildi. Ama belki hiçbir zaman loncanın bir üyesi olamayacaktı. Mazisi kaybolmuş, geleceği de henüz belirlenmemişti. Zaten düşmanı olmayan bu savaşın sonucu ne olursa olsun Cesur kendisini şaşırtan bir dünya keşfetmişti. Alışkanlıkları kaybolmuş, sınırlar silinmiş, başka bir ufuk belirginleşmişti. Ama bu sadece gücünün ve arzusunun yetersiz kaldığı, kendisi gibi istikrarsız bir gölgeydi. Delikanlı loncanın tüm üyelerinin burada geçici olarak kaldıklarına ve kendisi gibi kararın sonucunu beklediklerine ikna olmuştu. Yetenekleri ve uzmanlık alanları ne olursa olsun hiçbiri ayrıcalık elde edememişti ve aynı şartlarda aynı sınavı yaşamış olmaları, aynı ideali paylaşan kardeşler gibi onları birleştirmiş olmalıydı. Kapı açıldı, zanaatkâr ne ekmek ne de testi getirmişti. ''Benimle gel Cesur.'' İri yarı genç hiçbir şeyin ona ulaşamayacağı bu yerde sonsuza kadar kalmayı yeğlerdi. Yavaşça ayağa kalktı, gösterilen yolu takip etmekte tereddüt ediyordu. Zanaatkâr, "Lonca'ya kabul olma isteğinden vaz mı geçiyorsun?" diye sordu. "Beni gitmem gereken yere götür." Kabul heyetinin önünde oturduğu tapınağın yoluna koyuldular. Gülümser gibi gözüken yaşlı katip Ramose'nin dışında hakimlerin yüzleri ifadesizdi. Ama kalbi korku ve telaşla çarpan Cesur onu görmezden geldi ve mezar katibi Kendir'in karşısında durdu. Hayatında ilk kez sıkıntıdan nefes alamıyordu. Söylenecek sözleri duymamak için arazinin sonuna kadar koşmayı düşündü. Kendir büyük bir ciddiyetle şöyle dedi. Bu heyet bir karara vardı ve verilen karar geri alınamaz. Hakikat meydanının sahibi Haşmet Meapları Firavun bunu onayladı ve karar vezirin bürosunda kaleme alınacak. Sen Cesur, çağrıyı duyduğun için bu loncaya kabul edileceksin. Katip onunla mı konuşuyordu? Birden damarlarından bir ateş aktı ve öfkeli Kenhir'e sarılmak istedi. Kenhir konuşmasına devam etti. Maalesef kabul gününü lonca üyelerinin başına gelen felaketten dolayı ertelemek zorundayız. Hangi felaket? Suskun Nefer'e yüklenen cinayet suçlaması. Suskun bir katil mi? Bu çok saçma. Bizim de düşüncemiz bu doğrultuda ama bütün gücümüzü onun masumiyetini kanıtlamak için harcamalıyız. Huzura kavuştuğumuzda yeni ismine sahip olacak ve hakikat meydanının ilk sırlarını keşfedeceksin. 36. Bölüm. Yüzbaşı Mehi yorucu bir iş gününün bitiminde Serketa ile hoyratça sevişmişti. Bundan böyle Serketa ondan asla vazgeçemezdi ve bir kadının sadık hizmetkar konumunda kalacaktı. Mehi çocukluğundan beri dişileri hor görürdü ve Serketa için tutumunu değiştirmeyecekti. Serketa diğer kadınlar gibi otoritesi tartışılmaz bir erkek arıyordu. Serketa onun gibisini bulduğu için şanslıydı. Suskun Nefer'in tutuklanmasından beri Mehi etkisini zevkle gözlemlediği bir strateji sergilemek için birçok kişiyle irtibat kurmuş ve yalanlar üzerine kurulu dedikoduyu yaymaya girişmişti. Doğuştan kötü olanlar bunu büyük bir zevkle benimsiyor ve rüzgar hızıyla yayıyor. Budalalar anlamadan tekrar ediyor ve bu bilginin tek sahibi olduklarını sanan gevezeler dedikoduyu başkalarına aktararak çok mutlu oluyorlardı. Mehi bu aracılar sayesinde insanların düşüncelerini arzu ettiği gibi değiştiriyor ve dedikoduları gerçeğe dönüştürüyordu. Suskun Nefer kamuoyunun gözünde birçok cinayet işleyen korkunç bir cani, hakikat meydanı ise canileri himayesi altına alan bir eşkıya yuvası haline gelmişti bile. Sadece Büyük Ramses tek bir sözüyle durumu değiştirebilirdi. Ama Firavun Maat'tan üstün değildi ve yargının seyrine müdahale etmek hakkına sahip değildi. Mısır'ın mutluluğu ve tutarlılığının korunması buna bağlıydı. İtham edilen Nefer yargılanmalıydı. Hakikat meydanı ve vezir arasındaki ilişkiler çok yakın olduğundan suçlamanın yapılacağı ilk oturuma vezir değil, mahkeme heyetinin en eski üyesi olan ve kurallara sıkı sıkıya bağlı yaşlı bir adam başkanlık edecekti. Olayın vahimliği karşısında yaşlı adam mecburen Nefer'in bir jüri önünde sorgulanmasından yana karar vereceği için Mehi onu satın almaya gerek duymadı. İşte tam bu sırada Mehi'nin gizli kapaklı müdahalesi kesin bir karara varmalarına neden olacaktı. Önce Batı yakasının yöneticisi Abri'yi jüri üyesi olarak kabul ettirip Lonca'yı halkın gözünde küçük düşürmek ve daha fazla lekelemek için yeni iftiralar yaymasını sağlayacaktı. Sonra da zalim zanaatkarların eğittiği, tüm insanlık duygularından yoksun gerçek bir hayvan, soğukkanlı bir cani olarak tanınan Nefer'in ölüm cezasına çarptırılması için jürinin oy birliğine ihtiyacı vardı. Böylece köy tuzağa düşmüş olacaktı. Mehi Serketa'nın kalçalarını okşadı. ''Bu dişi tay benim değil mi?'' Serketa onun üstüne çöreklendi. ''Evet seninim, haydi sevişelim.'' ''Ne kadar doyumsuzsun.'' ''Yorulmak nedir bilmeyen bir kocaya sahip olduğuma göre bu normal değil mi?'' ''Baban beni endişelendiriyor Serketa.'' ''Ah niye ki?'' ''Aklını yitirmek üzere.'' ''Hiç farkında değilim.'' ''Onunla çalışmadığın için fark edemezsin. Teb belediye başkanı beni bizzat uyardı. Önemli bir toplantı sırasında baban abuk sabuk laflar geveleyip hesap bildiriminde yanılmış, sonra da uzun bir süre baygın kalmış. Ben de bugünlerde aynı tür hatta daha ciddi vakalara şahit oldum. Tabii ki belediye başkanına bir şey demedim ve korkusunu azaltmaya çalıştım. Maalesef baban gerçeği kabullenmiyor, krizi atlattığında hiçbir şey hatırlamıyor ve olanları reddediyor. Ne yapmak lazım? Doktoruna haber verip babanın canını sıkmayacak bir tedavi uygulamasını söyle. Ve eğer bu endişe verici bir hastalık ise... Serketa yatağın kenarına oturdu. Neler oluyor? Sana söylemekte tereddüt ediyorum. Mehi, ben senin karınım ve her şeyi öğrenmek istiyorum. O kadar korkunç ki. Korkunç mu? Öğrenmek istiyorum. Sevgilim, hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Mehi söylediklerinin duyulmasından korkar gibi kısık sesle konuşuyordu. Baban vergi kontrolü yapmak için bir mülke giderken birkaç teknik ayrıntı öğrenmem için beni de beraberinde götürmüştü. Birden küçük bir kıza saldırıp ona tecavüze yeltendi. Ondan daha kuvvetli olmama rağmen babanı tutmakta çok zorlandım. Çok şükür felaketi önledim. Sonra aklı başına geldiğinde bu korkunç olaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu.
Bir şahit var mı?
Kızın annesi.
Şikayetçi olacaktır.
Merak etme, ona durumu anlatarak ikna ettim ve bu kötü olayı unutması için bir damızlık inek ve 4 çuval buğday hediye ettim. Ama sürekli babanın yanında olamam. Aynı olayın tekrarlanmasından korkuyorum.
Serketa sinir krizi geçirmek üzereydi.
Ödümüzü ve tüm malımızı, mülkümüzü kaybedeceğiz.
Seni sen olduğun için seviyorum sevgilim. Düşüneceğin tek şey babanın sağlığı olsun.
Serketa'nın tutumu belirginleşmişti. Aile servetini kocasının üzerine geçirecekti. Bir akıl hastasının onu idare etmesine izin veremezdi.
Babası kafası bulanık olduğu zaman herhangi bir belgeyi imzalayıp mirasını çarçur edebilirdi. Genç kadın fakirliğe tahammül edemezdi. Neyse ki onu bu tehlikeden kurtaracak kadar zeki olan Mehi ile evlenmişti.
Babamın peşine birini takabilir misin?
Hayır, ben...
Askerlerine gizlice babamın güvenliğini sağlamalarını emret. Eğer utanç verici bir harekette bulunursa hemen müdahale edip sana rapor versinler.
Bu görevimi kötüye kullanmak olur ve...
Bunu bizim için yapmayı, geleceğimiz tehlikede.
Yüzbaşı düşünür gibi yaptı. Halbuki bu çözümü belediye başkanına teklif etmiş ve başkan da kabul etmişti bile. Eğer amirlerim bunu öğrenirse görevimi ihlal ettiğim için ağır cezaya çarptırılırım. Ama senin için bu tehlikeyi göze alıyorum tatlım.
Serketa kocasına sarıldı.
Pişman olmayacaksın ve ben de boş durmayacağım.
Her şeyden önce doktoruyla konuş.
Tabii ki, ama bir de hukuk danışmanlarımızla konuşacağım. Tek kız olduğundan aile mal varlığını korumam gerekir. Artık gerçek ailem sen ve gelecekteki çocuklarımız olacak.
Mehi karısını sırt üstü yatırıp olanca ağırlığı da üzerine çöktü.
Kaç tane istiyorsun?
4, 5.
Senin gibi bir kadın için fazla değil mi?
Bir sürü erkek çocuk istiyorum, sana benzeyecekler ve böylece seni her an yanımda hissedeceğim.
Evet, gerçekten artık Mehi'den vazgeçemezsin güzelim.
Tatmin olamayan Serketa, vasat bir sevgili olan kocasının başarılarıyla pek ilgilenmiyordu. Ama bununla birlikte Mehi iktidar düşkünü, hırslı, ideal bir kocaydı. Onun sayesinde servetini koruyacak, hatta tehlike arz eden babasından kurtularak servetini katlayacaktı. Mehi'yi harekete geçirmek için onu pohpohlamak ve tek sahibi olduğuna inandırmak yeterli olacaktı. Ateşli ve aptal bir dişi gibi davranarak, davetlerde göz kamaştıran erkeğinin kolunda boy göstererek Mehi'nin ruhunu okşayacak, bu arada mal varlığını çaktırmadan arttırmakla uğraşacaktı. Var olmanın amacı daima daha çok şeye sahip olmak değil miydi?
37. Bölüm. Dakterin öfkesi yatışmamıştı.
Mehi, beni istediğim makama getirdiniz ama fuzuli işlerle uğraşıyorum. Merkez laboratuvarının müdürü budala ve yaşlı bir din adamı. Bilimin sunduğu ufku anlamaktan aciz. Her türlü yeniliği, deneyi reddediyor ve bana dosyaları yerleştiriyor.
Aziz dostum, biraz kızarmış kazalın, aşçı tam bir sanatkar değil mi?
Evet ama...
Sizin gibi bir alimin daha sabırlı olduğunu sanırdım.
Beni anlayın, yüzlerce projem var ve elim kolum bağlı.
Çok uzun sürmeyecek dakter.
Bilim adamı parmaklarının ucuyla sakalını sıvazladı.
Durumun benim lehime işleyeceğini zannetmiyorum.
Yanılıyorsunuz. Teb belediye başkanı ile ilişkilerim kuvvetleniyor ve etkim gün geçtikçe artıyor. Şimdiki müdürünüz o makamda çok uzun süre kalmayacak ve onun halefi siz olacaksınız.
Dakter iyi kızarmış kaz budunu dişledi.
Hakikat meydanını ön plana çıkaran bu dava çok ciddi mi?
Çok ciddi azizim. Nefer'in işlediği suç sayesinde şu lanetli loncadan tahminimizden de önce kurtulacağız. Zanaatkarlar dağılacak ve köyü tepeden tırnağa aramam için beni görevlendirecekler. Tabii ki siz de uzman sıfatıyla bana yardım edeceksiniz.
Dakterin küçük gözleri coşkuyla parladı.
Ama karar henüz açıklanmadı.
Mısır adaleti çok katıdır. Caniye ve onu koruyanlara ağır cezalar verecektir. Bu lonca kötülük yanlılarının cemiyeti değil midir? Loncayı feshetmek için en iyi çözüm bu gibi görünüyor.
Demirci Obed 8 saattir durmadan çalıştığı için aşırı uyarılmış bir cesuru yanına kabul etmişti. Delikanlı mezar katibine 2 veya 3 güçlü zanaatkarla bir ekip kurup Nefer'i kurtarmayı ve polisin elinden uzaklaştırmak için köye getirmeyi teklif etmiş ama Kenhir bu teklife şiddetle karşı çıkmıştı. Cesur kabul gününü beklerken yardımcıların yanına dönüp faydalı olmalıydı. Demirci bir günlük arkadaşı Cesur'un yaptığı bakır makasları memnuniyetle inceleyerek "O halde seni kabul etler mi?" diye sordu.
"Sözlerini tutacaklarını ümit ederim.
Tabii onlar dürüst insanlardır. Ama işlenen suç loncaya darbe indirecek. Suskun masumdur. Yine de cinayetten dolayı cezalandırılacak. Şef Sobek'in elinde bir kanıtı var.
Aklımı tek bir soru kurcalıyor. Ona çamur atacak ve yok olmasını isteyecek kadar arkadaşımdan nefret eden kim?
Bu kötü hikayeyi unutup benimle çalışmak zorundasın. Dökme işi senin hoşuna gidiyor ve yeteneklisin. Günleri sayılı olan bu köye tıkılıp kalma.
Ne demek istiyorsun?
Eğer nefer hüküm giyerse lonca da cezalandırılacaktır. Üyelerden her birinin nefere suç ortaklığı yapıp yapmadığını öğrenmek için ciddi bir soruşturma başlatılacak. Şantiyeler duracak ve zanaatkarlar Tep şehrinin değişik tapınaklarına dağılacaklar. Bu da hakikat meydanının sonu olacak.
Ya benim loncaya giriş törenim?
Asla olmayacak.
Delikanlı yumruklarını sıktı.
Bütün bunlar saman altından su yürüten kötü niyetli bir insan yüzünden.
Demirci Nefer'i iyi tanır mısın diye sordu.
Arkadaşımdır.
Bu onu aklamaya yetmez. Gerçekte onun mazisi hakkında çok az şey biliyorsun. Uzun yolculuğu esnasında nasıl bir adama dönüştü?
Nübya'da şiddetle tanışmış ve öldürmeyi öğrenmiş olabilir. Tebe zengin olmak için geri dönmüş olamaz mı?
Firavunların öldüklerinde servetleriyle beraber gömüldüklerini duydu. Onları elde etmeyi düşünmüş olamaz mı?
Korkunç bir şey. Bu fikre kapılan ne ilk ne de son kişi olacağım ve o bu fikri eyleme geçirecek herhangi birine göre daha iyi bir konumdaydı. İşte bu sebeple geceleyin Krallar Vadisi'ne hakim tepelerde dolaşıyordu. Ama Sobek'in polis şefi olduğunu ve yeni bir koruma sistemi kurduğunu bilmiyordu. Nöbetçi onu yakaladı. Suskun nöbetçiyi öldürdü ve Nefer polislerden kaçmak için köyden daha iyi bir sığınak bulamadı. Soruşturmayı yürüten ve sonunda kendisini teşhis eden Sobek'i küçümsedi.
Hikayen çok saçma Obed.
Göreceksin, mahkemede bu hikaye ele alınacak. Olaylar inandırıcı olmamakla birlikte birbirine tam uyuyor.
Gerçek bu değil.
Bu iş kötü kokuyor. Ne Nefer ne de Lonca bu işten zarar görmeden çıkamayacak. Nasihatlerimi dinle ve yola gel.
Zanaatkarların elleri kolları bağlı ama ne sen ne de ben Lonca'ya ait değiliz. Eğer bir kuvvet gösterisinde bulunursan bana yardım etmeye hazır mısın?
Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir şansımız yok ve işimi kaybetmek istemiyorum. Nefer hapiste ve kimse onu oradan çıkartamaz.
Işığın anne ve babası hayatta mı?
Sadece babası.
Mesleği nedir?
İnşaatçı, çok ünlü ve bilge bir kişi.
Cesur demirci Obed'in tarifi sayesinde Işığın babasının evini kolaylıkla buldu. Delikanlı suçlunun kızın babası olduğundan çok emindi. Baba kızının gidişine tahammül edemediğinden kızını baştan çıkaran Nefer'i suçlamak için Şef Sobek'e yalan ihbarda bulunarak Nefer'den öcünü almıştı. Kendini aldatılmış ve terk edilmiş hisseden inşaatçı köye kapanarak kendisinden kaçan çifti ayırmaya karar vermişti. Cesur cinayeti itiraf ettirip Nefer'i bütün şüphelerden arındırmak için onu gerekirse zorla mahkemeye sürükleyecekti. Böylece iş çabucak hallolmuş olacaktı. Sabah saatlerinin sona ermesiyle insanlar çarşıdan dönüyordu. Delikanlı açık kapısı yola bakan eve daldı, siyah bir köpek yolunu kesti.
''Sakin ol arkadaş, sana kötülük yapmayacağım.''
Oturmakta olan köpek dişlerini göstererek homurdandı. Cesur ilerlerse saldıracaktı. İri kıyım delikanlı istese onun boynunu kırabilirdi. Ama Cesur nöbetçiyi sempatik bulmuştu. Diz çöküp köpeğin gözlerinin içine baktı.
''Bana iyi bak, düşmanın değilim.''
Şüpheyle bakan siyah köpek başını eğdi. Sanki yabancı adamı başka bir açıdan incelemek ister gibiydi. ''Yaklaş, seni ısırmam.'' Işık ikinci kata çıkan merdivenin üst basamağında göründü.
Cesur, ne istiyorsun?
Delikanlı ayağa kalktı, onu okşayabilir miyim?
Kapkara, o bir dost, bırak geçsin.
Köpek hırlamayı kesip kafasının okşanmasına müsaade etti.
Işık, her şeyi biliyorum. O baban değil mi?
Baban mı? Anlayamadım.
evliliğini kabullenemedi ve suskunu polislere ihbar etti. İtiraf etmesi gerekir.
Genç kadın hüzünle gülümsedi. Yanılıyorsun Cesur. Başımıza gelen felaket babamı hasta, çok hasta etti. Gidişim onu üzse de beni kendisinin ulaşamadığı, bir mesleğin sırlarının aydınlatıldığı hakikat meydanının bir hizmetkarıyla evli görmekten büyük bir gurur duydu. Nefer'in tutuklandığını söylediğimde kalp atışları zayıfladı.
O
halen hayatta ama ölümünün yakın olduğunu biliyorum.
14. ayrımın sonu. Sayfa 193.